Toplum, Yaradan'ın gücü. Toplum sadece bireylerin bir araya gelmesi değildir, o Yaradan'ın gücüdür. Yaradan bireylerini manevi gelişime getirmesi için topluma bir fırsat vermiştir. Bunun eylemsel bir süreç olmasına gerek yoktur. Bu küçük kapalı bir toplum da olabilir. Her şey hangi amacı oluşturduklarına ve hangi prensipleri izlediklerine bağlıdır. Eğer grup Yaradan'la birliğe gelmek için birbirine karşı şefkatli bir ebeveyn gibi davranmazsa, böyle bir grup manevi olarak ölüdür ve daha sonra fiziksel olarak dağılır. Tarihin değişik zamanlarında var olan çeşitli komünler buna iyi birer örnek olur. Düşmelerinin tek sebebi şudur. Eğer yukarıda söz edildiği gibi birbirleriyle ilgilenme sorumluluğunu almış olsalar bile, onların tüm kuruluş amacı egoist var olmaya ve Yaradan'la birliğe gelmek arzusunda olmamaya dayanır. Doğa ve onun koşulları dediğimiz yorulmak bilmeyen manevi güç, bizi yaratılışın amacına doğru itmektedir. Yaradan'a doğru yaklaşmak. Eğer kendimizi ıslah edersek, ıslahımızın derecesi ölçüsünde Yaradan gibi olmayı arzularsak, o zaman bağımsız adımlar atarız. Bir manevi nesne olgunlaşana ve yaratılışın amacına doğru hareket etme gücünü edinene kadar, doğanın zorlayıcı gücü onun ilerlemesini sağlar ve bu güç çok acıdır. Bu yola acının yolu denir. Bu zorlayıcı güç sağlık, uyku, yemek, evlenmek, çocuk yetiştirmek, onları sevmek ve eğitmek konularında bizi zorlar. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yoktur. Bu arzular kendi isteğimiz dışında içimizde doğar. Kişi kabala çalışarak önündeki amacı idrak etmeye başlar. Onu edinmek ister ve bunu bilinçli olarak kabul ederek yapabilecek gücü vermesi için Yaradan'a yakarır. Doğal olarak gelişme yerine kişi şimdi geçmişte doğanın onu acı bir şekilde zorladığı kısmı bilinçli olarak doldurmaya başlar ve kendi içinde birçok değişimden geçer. Yaratılışın amacına doğru olan böyle bir gelişime Kabala'nın yolu denir. Yaratılışın amacına doğru bu bilinçli adımları atarak kişi doğanın kendi üzerinde işlemesinden ve gözetiminden bağımsız olur. Onun yerine kendi içsel çalışmasını yapar. Maddesel, egoist acılar manevi acılarla yer değiştirir. Kişinin kendi ıslahı ve sonra da Yaradan'a ulaşmak için özlem duymak. Kişi bağımsız olarak kendi üzerinde ne kadar uzun çalışırsa, Kabala çalışmada çaba sarf ederse, diğer öğrencilerden oluşan grupla ve öğretmeniyle birliğe gelirse, o zaman kendi üzerinde işlemesi için doğadan bir o kadar daha güç alır, ta ki onun etkisinden tamamen bağımsız olana kadar. Kişinin geçtiği her bir derece doğadan alınmış çalışmayı temsil eder. Manevi derece Yaradan'la hemfikir olma derecesini belirtir. Yani diğer bir deyişle kişi hedeflediği şeyi edinir. Eğer toplum haz almak için birliğe gelmeyi arzularsa, toplumun bu şekildeki hareketi doğru yönde değildir. Çünkü Yaradan için olan amaç egoist amaçla yer değiştirmiştir. Bu dünyada doğan insan doğum öncesi gelişimine devam eder. Bu gelişim ruhun sonsuzluk dünyasından tüm ruhların kaynağından düşüp yukarıdan aşağıya tüm dereceleri geçip bu dünyadaki manevi doğuma gelene kadar geçirdiği evrelerdir. İnsan yaratılışı tamamlar. Yaradan mükemmel olmayan varlıklar yarattı. Yaratılışın mükemmel olmamasının amacı nedir? Onun yarım bıraktığını bizler nasıl tamamlayacağız? Eğer onun tarafından yaratılan tek varlıksak kendimiz için ne yapmalıyız? Kendimizi meydana getirebilir, ıslah edebilir, tamamlayabilir ya da değiştirebilir miyiz? Zira bunların hepsi doğamız tarafından biz ıslah olmamışlara verilen güçten daha fazlasını ister. Yaradan'ın içimizde neyi yarım bıraktığını nasıl bilebiliriz? Görünen o ki bu sorulara cevap verebilmek için ne yaratıldığını bilmek zorundayız. Dolayısıyla kendimizin ıslahının ilk adımı Yaradan tarafından ne yaratıldığını yani egoizmimizi bilmekten geçer. Bu aşamaya kendini tanımak ve kötülüğün farkındalığı denir. Yaradan'ın insanın çalışmasına ihtiyacı yoktur. Yine de yaratılışı eksik olarak yaratmıştır ki bu şekilde insanın kendi yaratılışını tamamlama olasılığı olsun. Yaradan yaratılışın bazı kısımlarını insanın gelişimi için bırakmak zorunda kalmıştır. O kendisi iddia edildiği gibi insanın yerine bunu sonuçlandıramaz. Bu sebeple insan kendini ıslah ederek Yaradan'ın onda yaratmadığı belirli nitelikleri, kelim, niyet ve arzu edinir. İşte bu nedenle Yaradan yapması gerekeni yapar. Sadece yaratılan insanın gerçekleştirebileceği çalışmanın en önemli kısmını onun ellerine bırakır. Yaradan açısından bu onun kusursuzluğunu ifade eder. O böyle mükemmel olmayan bir varlığı yaratmayı başarmıştır ve aynı zamanda ona kendi başına mükemmelliğe ulaşma fırsatını da vermiştir. Fakat bu dünyada insan Yaradan'ın iyiliklerini içinde ve etrafında gözlemlerken onları eksik olarak algılar. Bunun nedeni ıslahın sonunu hem Yaradan hem de insan tarafından yürütülen tam mükemmelliğin göstergesini görememesindendir. Bu son aşamanın farkındalığı olmadığından kişi aradaki aşamaları yargılayamaz. Tıpkı yeni doğmuş bir bebek dururken bir uzaylının yanılgıya düşerek yeni doğmuş bir ineğe onun ileride Napolyon olacağını söylemesi durumunda olduğu gibi. Etrafımızda ve içimizde gördüğümüz tüm negatif nitelikler hepsi Yaradan tarafından özellikle yaratılmıştır. Çünkü o egoizmden başka bir şey yaratmamıştır. Gel gelelim, Yaradan egoizmi yarattıktan sonra bunun ıslahını bize bırakmıştır. Bunu özellikle yaratmıştır. Çünkü sadece kendi gayretimizle o dereceye, Yaradan'ın derecesine ulaşabiliriz. Geri kalanı otomatik sistem formunda, örneğin sindirim sistemine benzer şekilde yaratmıştır. Fakat insana verilen kısım hiçbir şekilde Yaradan tarafından tamamlanmaz. Özellikle Yaradan'ın tüm varoluşu yaratması ve kendi katılımını son ıslaha kadar kısıtlaması onun mükemmelliğinin göstergesidir. Üst derecelerin eylemlerini kısıtlamasının artık ihsan edememek ne kadar zor olduğunu biz anlayamayız çünkü ihsan etmek onun doğasıdır. Biz ise kolaylıkla alabiliyorken ihsan edemiyoruz. Ancak onun içinde var olan ihsan etmeye karşı gitmek tahmin edilemeyecek kadar zordur. Bu bizim dünyamızda kontrol edemeyeceği şartlar nedeniyle bebeğinin gerekli ihtiyaçlarını gideremeyen bir annenin durumuyla karşılaştırılabilir. Yaradan'ın bu durumuna Şehina'nın acısı denir. Şunu anlamalıyız ki Yaradan varlığını iyi niyeti sebebiyle değil fakat onun derecesini edinmemizi sağlamak için kısıtlar. Negatif şeylere karşı tavrımız kritik etmeye veya hiçe saymaya değil bu prensibe dayanmalıdır. Tüm negatif ve pozitif şeyler özellikle bizim yaratılış sürecine katılmamız için yaratılmıştır. Yaradan yarattıklarına mutluluk verme arzusunda olduğundan onun için varlığını kısıtlamak, kendini gizlemek ve elbette acıyı yaratmak onun niteliklerine terstir. Yaradana hak vermek. Neden erdemli insanlara erdemli denir? Çünkü onlar ışığın kısıtlanmasına, Yaradan'ın eksikliğine razı olurlar. Bu nedenle Yaradan'ın onlara verdiği ve onların da mükemmelliğe getirmesi gerekenleri çalışmayı kabul ederler. Bu şekilde yaratılışın kusursuzluğunu doğrularlar. Kişinin yaratılış sürecine iştirak ettiği yer, Yaradan'ı memnun etmek için en etkili fırsatı sunar. İnsanoğlu yaratılışta ne yapıyor? Kendine, Yaradan'a benzer bir form yaratıyor. Yaradan ne demek? Küçük, benden biraz daha yüksek bir manevi derece benim tarafından Yaradan olarak hissedilir. Bu derece beni hayata bağlar ve her zaman bana hükmeder. İçimde var olan her şeyi ve bana olan her şeyi buradan alırım. Bu sebeple bir alt seviyeye kıyasla bir üst dereceye Yaradan denir. Kişi bir üst dereceyi edinir edinmez Yaradanına benzer ve aynı anda onun gibi bir üst dereceyi hisseder. Bu şekilde yükselerek kişi, Yaradan'ı giderek daha çok ifşa etmeye başlar. Bir manevi dereceden diğerine yükselmek ne demektir? Bir önceki derecemi Yaradan olarak adlandırıyordum, şimdi ise onunla eşit hale geldim. Yaradan kendini bize örnek olması için bir üst derecede gösterir. Onu takip etmemizi ve kendimizi onun imajında ve suretinde şekillendirmemizi arzu eder. Yaratılışın tamamlanmamış kısmı olarak insan, algı, ibur, gelişim, doğum, yükselme ve büyümenin farkındalığına gelmeli ve bunu anında hissetmelidir. Yaradan kişiyi bu aşamaya getirir. Yaradan, yaratılışın bir kısmını örnek olması amacıyla, diğerini de insanın yolu için oluşturmuştur. Yaradan, insanı ortağı yapar ve ona en düşük dereceden başlaması ve kendini şekillendirmesi için bir fırsat verir. Bu aşama sırasında insan kendi üzerinde sürekli olarak iki çeşit etki hisseder. Havaya, Elohim dediğimiz özel ve genel ilahi düzen. Bir yandan kişiye Yaradan tarafından yaratılan her şeyi kendi yaratıyormuş gibi gelir. Diğer yandan Yaradan'ın kendi üzerinde nasıl işlediğini görür. Bu iki yaratıcı gücün karşılıklı edinimi hem kendi hem de Yaradan'ın gücü kişi üzerinde işler ve insanla Yaradan arasındaki bu ortak birlik manevi haz ve mükemmellik olarak hissedilir. İnsan havaya ilahi düzenle bir olduğu hissine gelir. Elohim. Malhut her derecede binaya bağlanır. Elbette insanda şöyle bir soru uyanır. Ortak birlik noktasında kim hükmediyor? Ben mi, Yaradan mı? Bu şekilde ben ve o hissi kaybolur. Öğretmenin rolü. Yaradan'ın gücüyle açılan ve onun kurallarıyla yürüyen bu süreçte bir öğretmenin rolü nedir? Öğretmenin tüm çabası öğrencilerini kendine bağlamadan bağımsız hale getirmeyi amaçlar ki öğrenciler hiçbir koşulda ona bakmasın, tersine onun vasıtasıyla Yaradan'a baksınlar. Bir öğrenci Yaradan'a benzemeyi öğrenmelidir, öğretmene değil. Böyle bir öğrenciye talmit haham denir. Haham, erdemli demektir. Çünkü hohma ışığının kaynağıdır. Talmit ise hohma ışığını alan ve aynı şekilde veren öğrenciye denir. Bu sebeple talmit haham denir. Çünkü ona benzemek için Yaradan'dan öğrenir. Yaradan yarattıkları ona benzer bir şeyi inşa ettikleri için büyük bir memnuniyet hisseder. Bizler Yaradan'ın daha yüksek yansıması olan yükselişin derecelerinde ilerlemek için tüm gücümüzle çalışırız. Ona benzerliğimiz ve niteliklerimiz ölçüsünde Yaradan'a haz veririz. Bu dünyada bilgi anlamındaki gelişimimiz ve ilerlememiz kesinlikle doğayı taklit etme derecesiyle ölçülür. Benzer şekilde manevi gelişimimizde manevi doğayı ya da Yaradan'ı taklit etme derecesiyle ölçülür. Genel olarak ikisi arasında bir fark yoktur. Yaradan'ın bize verdiği nitelikler ve doğamızın bir kısmı otomatik olarak işler. Doğamızın diğer kısmı ise sadece bizim içimizde yaratılır. Öyle ki bu şekilde biz kendimizi bilinçli olarak ve tamamen doğaya, Yaradan'a benzetiriz. Bu fırsat, Yaradan'ın kendine yakınlaştırmak istediği çok az kişiye verilir. Bunun sebebi şudur. Ona benzemek demek, ona yakınlaşmak demektir ve böyle bir fırsat kişinin çabasına bağlı olarak verilir. Daha önce söylediğimiz gibi, varoluş ve koşullu varoluş birbiriyle çelişir. Var olma bize yukarıdan verilir ve bu bizim için doğanın kanunlarını ifade eder. Koşullu varoluşsa bizim niteliklerimize göre verilir. Bu sebeple amacımız var olmakla koşullu varoluşun birleşiminden oluşur. Öyle ki koşullu varoluş hükmü kesinlikle var olma hükmü olur. Bu şekilde görürüz ki her ikisi de sadece bir ve Yaradan için çalışır. Ve bizim aracılığımızla içimizdeki tüm ıslahı yapar ve bunu kendimiz yapmışız gibi harika bir his yaratır. Hayat belirtisi olarak eylem. Çevremizdeki doğayı dörde ayırırız. Cansız, bitkisel, hayvansal ve insan. Bu bölünmenin temel özelliği her türün içsel gelişimi kendi seviyesine göre olmasıdır. Manevi hayata dayandırılan tüm yaratılış iki türe ayrılır. İlk tür cansız, bitkisel ve hayvansal olarak, ikinci tür ise insan dediğimiz konuşan tür olarak adlandırılır. İlk tür tamamen ölü, sadece ikinci tür yaşayan olarak kabul edilir. Dahası yaşam, hareket kelimeleri doğal olarak bizim maddesel dünyamızın kavramlarıyla direkt bağlantısı varmış gibi görünmesine rağmen sadece manevi kavramlara dayanır. Manevi eylemin gücü ve becerisi manevi yaşamın belirtisi olarak kabul edilir. Başlangıçta iki birbirine zıt eylemin yardımıyla bu gerçekleşir. Manevi kısıtlama ve manevi büyüme. Ancak manevi olarak canlı kabul edilen doğanın konuşan seviyesi bile arkadan itilip manevi dünyada uyanana kadar ölü kabul edilir. Dışsal olarak dirilme ihtiyacı ortaya çıkar çünkü kişinin kelimi gelişmiş olmakla beraber manevi annesinin içinde doğum öncesi aldığı manevi hayatı ve manevi eylemi edinmeye hazırdır. Ancak doğum anında manevi dünyada ortaya çıkışında ona tamamen yabancı olan manevi çevrenin manevi bekleyişinden etkilenir. Kısıtlama ve büyüme. Üst dünyanın manevi olarak yeni doğmuş olanın üzerindeki etkisi onda kısıtlama başlatır. Diğer dünyalarda gelişiminin tüm aşamalarında kişi manevi olarak ölü kabul edilir. Cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerde. Sonunda üst dünyalarda doğmak için olgun hale gelir. Ancak önceki gelişimler onun niteliklerini belirler, ölü doğar. Bu sebeple manevi dünyanın ilk hissi onun üzerinde soğutucu bir etki yaratır ve kısıtlamayı açığa çıkarır. Bu sebeple dışsal manevi bir etkiye ihtiyaç duyulur. Bir üst dünyaya doğan canlanır, arkasından iten güçlerin yardımıyla manevi hayatın farkındalığına gelir. Kişiyi saran manevi çevrenin manevi bekleyiş etkisiyle ilk manevi kısıtlamadan sonra manevi olarak doğmuş kişi, manevi dünyanın manevi bekleyiş etkisine bakmaksızın kendi başına bir önceki manevi niteliklerine ulaşmak için tekrar büyümelidir. Bu birbirine tamamen zıt olan iki eylem, manevi kısıtlama ve büyüme, birlikte manevi hayatın nefesi ilk adım olarak adlandırılır. Manevi doğum sırasında gerçekleşen manevi kısıtlama kişinin arzusunun dışında otomatik olarak gerçekleşir. Daha sonra kişi kendisi manevi kısıtlama için daha güçlü, bilinçli bir çaba harcamalıdır. Bazen manevi doğumda yeni doğmuş olanı düşüren bir zayıflık belirir. Böyle bir durumda manevi ortamın bu zayıflığının sonucu olarak kişinin içinde manevi kısıtlama uyanmaz. Yeni doğmuş olanın bir boş alan yaratabilmesi için bir arzuya ihtiyaç vardır. Daha sonra bu boş alan manevi yaşamanın ışığıyla doldurulur. Eğer manevi hüküm zayıfsa, manevi kısıtlamanın yokluğu kişide manevi hayatı doldurmak için boş bir alan hissi yaratmaz ve dolayısıyla kişi manevi olarak ölü doğmuş kabul edilir. Yani doğan ölür. Başarılı bir kısıtlama ve büyümenin sonucu olan yaşamla dolacak boş bir alan yaratma becerisini kaybeder. Kısıtlamanın olması kesinlikle manevi yaşamın başlangıcıdır. Eğer içsel bir kısıtlama yoksa doğal olarak manevi kısıtlama eksiktir. Bunun sebebi kişinin kendi manevi sınırlarının ötesinde manevi olarak büyümesinin kesinlikle imkansız olmasıdır. Kendi manevi sınırlarının ötesinde manevi olarak kısıtlama ve büyüme şansı olmadığından manevi eylem için bir fırsat olmaz. Dolayısıyla manevi bir yaşamda söz konusu olmaz. Güç, kısıtlama için hazırlıklı olmak, bir kişinin manevi hayata uygun olup olmadığının delili, Yaradan'ın ışığını almada kişinin en azından bir çeşit manevi kısıtlama yapabilmesindeki gücüdür. Kişi manevi olarak kendini, egoizmini kısıtladığı an, Yaradan'ın ışığı bu kısıtlanmış yere dolar ve manevi büyümeyi gerçekleştirir. Dolayısıyla ilk manevi eylem gerçekleşir. Bu andan itibaren kişinin manevi olarak canlı ve sonraki gelişimi yapabilecek nitelikte olduğu kabul edilir. İlk kendi içine olan manevi harekete, kısıtlamaya ve bir önceki derecesinin sınırlarına doğru büyümeye ruh denir. Bu, yaşam havasını içine çekme ve verme sürecine benzer. Manevi olarak cansız, bitkisel ve hayvansal olan insanın en ufak bir içsel kısıtlama gerçekleştirmeye gücü yoktur. Dolayısıyla manevi hayatın ışığı, manevi büyümeyi uyandırmak için onun içinde kıyafetlenmez. Yani içsel olarak manevi kısıtlamayı kendinde yapamazsa büyüyemez ve manevi hayatın ışığını alamaz. Bu doğanın kanunudur. Dolayısıyla doğanın insan seviyesindeki ama manevi olarak konuşan seviyede olan kişi manevi hayat için uygun olarak kabul edilirken, manevi olarak cansız, bitkisel veya hayvansal seviyedeki kişi manevi olarak ölü kabul edilir. Kısıtlamayı körükleyen soğutucu manevi hava kişiye kabala çalışması ve en iyi eylemleri sonucunda gelir. Ancak amacı anlayıp özgün kaynaklara odaklanarak çalışılmaması durumunda neden bu kişiyi öğretmen olarak seçtim ve neden çalışıyorum gibi kişi içsel kısıtlamaya gelemez. Kendi egoizmini kısıtlayarak hayat ışığını, maneviyatı hissetmek ve idrak etmek boş bir alan oluşturur. Bu kişinin içindeki kötülüğün farkındalığı akarat haranın sonucudur. Kendi gerçek benini açmak, iyi eylem dediğimiz kötülüğün farkındalığı kişiyi kendisi için çalışmaya zorlar. Maneviyata yaklaşmak, Yaradan'ı hissetmek net olmasa da bu insanın yükselişidir. Diğer her şey ölüdür çünkü egoisttir. Kısıtlamanın türleri. Manevi büzülme, içsel olarak kişinin kendisini kısıtlama becerisi, insanın en derindeki hislerinden çıkmalıdır. Kendini kısıtlamak ne demektir? İnsan tek yaratılandır. Yaratılan tek şey, Yaradan'ın ışığından haz alma arzusudur. Dolayısıyla insan, önceleri bilinçsiz olsa da, Yaradan'ın ışığından haz alma arzusundadır. Bizler sadece bu arzuyu doldurmaya yardımcı olan bir akla sahibiz. Manevi kısıtlamadan bahsettiğimizde arzuların kısıtlanmasından bahsediyoruz. Eğer kabala çalışmasından etkilenerek kişi bunda başarılı olursa boş alan ışıkla dolar. Bu boşluğa ruh denir. Kısıtlama kişinin kendi eylemleri ve çabası sonucu olmalıdır. Doğa her zaman kısıtlamaya değil, yayılmaya ve genişlemeye çabalar. İki çeşit kısıtlama vardır. 1. Dışsal unsurlarla kısıtlama. Örneğin bekleyiş gibi. Eğer manevi olarak doğan bedende kısıtlama yaparsak, bedenin kendisi önceki manevi durumunu tekrar oluşturmaya can atar. Hayat ışığıyla doldurulacağından değil, daha ziyade manevi bedeninin belli sınırlarını kaplamaya can atan doğasının, onu böyle yapmaya zorlaması nedeniyle önceki seviyesine dönmek isteyecektir. Herhangi bir dışsal baskılayıcı güç geldiğinde, manevi beden, kap, kli, önceki manevi formuna dönmek için tüm gücünü kullanır. Dolayısıyla bu zorlayıcı pozitif dışsal güçten uzaklaşmaya çalışır. 2. İkinci kısıtlama kabın yapısından kaynaklanır. Eğer kısıtlama olmasının sebebi manevi bedenin kendisinden ve kabın niteliklerinin ve yapısının sonucundan kaynaklanıyorsa, o zaman bedenin önceki sınırlarına, seviyesine dönme gücü yoktur. Böyle bir durumda kişinin Yaradan'ın yardımına ihtiyacı vardır ki, böylece o özel ışık ona belli bir kısıtlamadan sonra gelsin, kabına girsin ve yaşam dediğimiz kendi özgün formuna geri dönebilsin. Manevi meyvenin baskı altına gelmesi durumunda dayatılan yönetim kuralları, yasalar ve eylemlerle ve beni yok etmeye çalışarak doğa her şeyi yerli yerine önceki arzusuna geri koyar. Bunun sebebi içgüdüsel olarak kendini doğal sınırlarına kadar doldurma ve tekrar önceki tüm niteliklerini kazanma arzusudur. Eğer herhangi bir nitelik insanın içsel arzusuyla değil, dış güçsel vasıtasıyla azaltılırsa ve bastırılırsa ıslah gerçekleşmez. Kabala tarafından reddedilen bu dışsal baskı ahlakın, musar temelidir. Eğer bir kişi veya dışsal bir şey insana engel olursa bunun ona yardımı olmaz. Kişi kendini içsel olarak kısıtlamalıdır. Bunu başarmak için kişi kötülüğün farkındalığı aşamasından geçmelidir. Bu kişinin içindeki kötülüğü bilmesi ve onu kötü olarak idrak etmesidir. Bu idrak ölçüsünde kısıtlama insanın içinden kendiliğinden meydana gelir. Bunu bir kitapta okumak, anlatılan şeyi kişinin kendisinde deneyimlemesi demek değildir. Sadece kişi taktik olarak bunları kendine hatırlatırsa bu onun ilk kısıtlaması olur. Kısıtlama dışsal faktörlerin etkisiyle de olur. Örneğin toplum, onun gelenekleri, zoraki ritüelleri veya kişinin daha önce çalıştığı fakat doğası olarak edinemediği şeyler gibi. Dini eğitimle aşılanan alışkanlıklar doğal ve otomatik olarak yerine getirilir. Eğer durum buysa, insanın çabalamasına gerek yoktur. Bu onun doğası olur. Kötülüğün idrakiyle olmayan, sadece dışsal unsurların etkisiyle gerçekleşen kısıtlama, İnsanın başardığı bir durum olarak kabul edilmez. Beden, arzular, dışsal baskıların etkisi altında kabul etmeye zorlandığı sınırları kaldıran önceki seviyeye dönmeye can atar. Sadece kendini doldurmayı amaçlayan, bizim küçük egoizmimizin gerekli kısıtlamayı yapmak için bağımsız bir idrake gelme gücü yoktur. Çalışma güç verir. Kişi dışsal güçlerin etkisinden kurtulmak için bir arzu geliştirir. Kabala çalışması. Eğer buna hazırsa kendini kısıtlamak için manevi bir güç edinir. Eğer kısıtlama dışsal kaynakların, çevre, eğitim, gelenekler gibi baskısı altında olmadan kişinin kendi arzusuyla kabın içinde gerçekleşirse manevi beden geçmişe dönmeyi arzu etmez. Çünkü kısıtlama için kendisi bir arzu oluşturmuştur. Dolayısıyla kısıtlamadan önceki sınırlara ve egoizm tarafından tutulan yere dönüş yoktur. Sadece dışsal güç, manevi ışık, kliyi mevcut sınırlarına kadar genişletir. Diğer bir deyişle, kişi içinde kısıtlama yaptığı her seferinde ışık onu doldurur, genişlemeye neden olur ve önceki seviyesine döner ancak farklı niteliklerle. kısıtlanmış nitelikler yerine ışık, kişinin özgecil niteliklerini genişletir, kısıtlanmış egoist niteliklerini. Bu ışığa yaşam denir. Manevi nefesin gerçekleşmesi şu şekildedir. Önce kısıtlama, çünkü eğer ciğerler havayla doluysa nefes almayız. Daha sonra yaradanın ışığının etkisi altında sonraki genişleme. Bu sebeple şöyle denir. Beni içeri al. Benim için kapılarını aç. Yani egoizmin olduğu yere beni getir. Bu insanın geçirmesi gereken ıslahın aşamalı özüdür. Yaşamın özü. Yaşamı anlamak demek kendimizi anlamak demektir. Bu sadece kısıtlamaya bağlıdır. Çünkü hiçbir varlık kendi sınırlarının dışına çıkamaz. Dışsal güç tarafından yapılan kısıtlamalar sebebiyle cansız olarak kabul ediliriz. Ancak bundan sonra kendimizin yaptığı kısıtlamalarla manevi olarak doğmuş, yaşayan varlıklar olarak kabul ediliriz. Fakat yaşayan bir varlık olmadan önce cansız olan bir şey kendisi üzerinde nasıl bir kısıtlama yapar? Özgün kaynakları bir öğretmenle çalışarak ve içsel bir çalışma yaparak yukarıdan bu arzuyu ve gücü almak mümkündür. Hiçbir varlık daha önce yaratılan sınırlarının ötesine geçemez. Öyleyse kısıtlama yapma becerisini nasıl buluyoruz? Her ne şekilde olursa olsun bu beceri bizden dolayı değildir. Egoizm kendine doğal gelmeyen bir arzuyu içermez. Bu içimizden yavaş yavaş işler. Biz bu dünyaya gelmeden önce manevi kırılma eylemi devreye sokulup özgecil arzular egoist arzularımızın içine zorla yerleştirilmiştir. Kısıtlama yapma girişimine dua denir. Eğer kişi sürekli olarak belli bir çalışma için çabalarsa, bu çalışma onun yolu olur, çünkü bu şekilde kendini, arzularını, enerjisini, varlığını ve aklını bunun içine katar. Bir egoist olarak bundan hoşlanır, çünkü aslında bu kendisinin özüdür. Bu sebeple gerçek dua her bir derecede imkansız olanı yapma çabasıdır. Yukarıdan aldığımız güçle bunu kendimizin başarma çabasına şükürler olsun. Terimler Sözlüğü 10 Sefirot Ruhun 10 Niteliği 125 Seviye Dünyaların en alt seviyesinden en üst seviyesine kadar 5 Dünya çarpı 5 Parsufim çarpı 5 Sefirot 620 Seviye Ruhun Arzularının ıslahının Derecesi 1995 Dünyamıza inen ruhların egoizminin ıslah talep etme zamanının başlangıç yılını işaret eder. 6000 yıl. Yeryüzünde Adem'den başlayarak ruhların ıslah süreci. Beria, Yetzira, Asiya dünyalarının seviyesi. 7000 yıl. Atsilut dünyasının seviyesi. 8000 yıl. Partsuf Zagın seviyesi. 9000 yıl. Partsuf Abın seviyesi. 10000 yıl. Partsuf Galgalta'nın seviyesi. 600 bin ruh. Adem dediğimiz genel ruh. Yaratılışın kırılmış parçaları. Abya. Işığın dört safhası. Yaradan'ın adı. Adam Kadmon. Ak. Tüm ilahi düzenin ilk dünyası. Adem. Kolektif ruh. Yaratılış. Ahab. Alma arzusu. Ruh. Algının altı organı. Yaradan'ın ışığından haz alma arzusu. Ari, 16. yüzyılda yaşamış büyük kabalist, kabala ilminin tüm insanlığa açıldığı çağı başlatmıştır. Arzunun 5 seviyesi, Yaradan'ın yarattığı varlıklarına haz alma arzularının 5 seviyesi. Asiya, bizim dünyamızı da içine alan en alt seviyedeki dünya. Avraam, Hesed'in nitelikleri. Atsilut, ıslah ve yönetim, işletim dünyası. Atsmuto, Yaradan'ın edinilemeyen kısmı. Baal Hasulam, Yehula Halevi Aşlak, manevi ıslahı neslimizin edineceği şekilde basamak basamak inşa etmesinden dolayı merdivenin sahibi Baal Hasulam olarak bilinir. Neslimizin son büyük kabalisti. Babil Talmudu, dünyasal dille manevi yasaların anlatımı. Beria, özgecil niteliklerin dünyası. Bilgi, algılanan şeyin sebep ve sonuçlarını edinmek. Bilginin içindeki inanç, kişinin bilgisinden daha büyük olmayan inanç seviyesi. Bina, varlıklarda ihsan etme niteliği. Bizim dünyamız, fiziksel olarak hissettiğimiz bu dünya. maneviyatı edinmeden önce algıladığımız bu dünya. Beya, Beria, Yetzira, Asya dünyaları. Cansız, bitkisel, hayvansal, konuşan. Arzunun dört seviyesi. Dalların dili. Üst dünyaları tanımlamak için kullanılan dil. Dünya. Yaratılışın o seviyedeki algısı. Dünya ulusları. Alma arzusunun ıslah olmamış kısmı. Egoizm. Kişinin kendisi için haz alma niyeti. G. İhsan etme arzusu. Gematria. Islah olmuş arzunun sayısal değeri. Gevura. Egoizmi yenme gücü. Havva. Ruhun alan kısmı. Haya. Arzunun dördüncü seviyesindeki ışık. Hayatın reenkarnasyonu. Gilgul. Ruhun birbirini izleyen ıslahları. Hayvansal ruh. Biyolojik bedendeki hayvansal yaşam gücü. Haz. Işığın algısı. Hesed. Partsuf'taki hasadim ışığının kaynağı. Hod. Partsuf'taki malhut. Hohma. Partsuf'taki hohma ışığının kaynağı. Islahın sonu. Adem'in arzularının ıslahı. İçsel ışık orpinimi. Op. Ruhu dolduran ışık. İdole tapınma. Yaradandan gelmeyen şeyle ilgilenmek. İhsan etme niteliği. Yaradan rızası için çalışma niyeti. İkinci kısıtlama. Alma arzusunu kullanımın yasağı. İlk kısıtlama. Kişinin kendisi için haz almasının kısıtlanması. İnanç. Yaradanı algılamak için gerekli nitelik. İsrail. Yaşar. Doğru. Direkt. El. Allah kelimelerinden bir araya gelir. Kalbini Allah'a yönlendirmiş insan anlamına gelir. İsrail ülkesi. Malhut. Yeryüzü tarafından edinilen bina, İsrail seviyesi. İsrail topraklarının dışında, bina niteliğinin altında. Kabala, Yaradan'la birliğe gelme yöntemi. Kabalist, Kabala metodunu idrak eden kişi. Kap, Kli, yaratılışın haz alma arzusu. Keter, yaratılışın ihsan etme arzusu. Kırılma, Şevira, Yaradan rızası için çalışma niyetinin kaybolması. Klipa, çoğulu klipot, kişinin kendisi için alma arzusu. Man, ıslah için dua. Manevi, ihsan etme niteliği. Manevi dünya, ihsan etme arzusu içinde algılanan dünya. Manevi gen, reşimo, ihsan etmenin idrak edilemeyen kısmı. Manevi yükseliş, ihsan etme niteliklerinin büyümesi. Mantık altı inanç, fanatiklik, bilgisiz inanç. Mantık üstü inanç, kişinin bilgisinin üstündeki inanç. Malhut, yaratılışın haz alma arzusu. Masa, anti-egoist güç. Musa, partsuftaki bina niteliği. Naranhay, nefeş, ruah, neşama, haya, yehida. Yaratılıştaki beş ışık. Nefeş, minimal ışık ya da ışığın sıfır derecesi. Neşama, ikinci seviyedeki ışık. Netza, partsufun içindeki za. Niyet, kavana, arzunun ayarı. 10 Sefirot kitabına giriş. Baal Hasulam'ın makalesi. Özgür seçim. Yaradana doğru yapılan eylemin gücü. Partsuf. Perdenin ölçüsüne göre arzuların paylaştırılması. Perde. Yaradanı memnun etme niyeti. Raşbi. Zohar kitabının yazarı. Kabalist Şimon Bar Yohai. Ruah. İlk seviyenin ışığı. Ruh. Yaradanla birliğe gelmede haz alma arzusu. Saran ışık. Om, ormakif. Yaratılışa girmek isteyen ışık. Sonsuzluk dünyası. Işığın sonsuz alımı. Tesin, Talmud Eser Sefirot. Ari'nin Hayat Ağacı adlı kitabına Baal Hasulam'ın yazmış olduğu tefsir ve açıklamadan oluşan kabalistik kitap. Tiferet, ihsan etme niteliği. Tora, ıslah eden ve dolduran üst ışık. Tora'nın sırları, tam ıslahtan sonra edinilen ışık. Tora'nın tatları, orpinimi, ruhun içsel ışığı. Üst dünya, ihsan etme arzusu içinde algılanan dünya. Üst ışık, ihsan etme arzusu. Yaradan, yaratılışı memnun etme arzusu. Yaratılış, alma arzusu. Yaratılış kitabı, Sefer Yetzira, Hazreti İbrahim'in yazmış olduğu kabalistik kitap. Yansıyan ışık, oh! Orhozer, Yaradan'ı memnun etme arzusu. Yaşam kitabı, Etzhaim, Ari'nin yazmış olduğu kabalistik kitap. Yehida, yaratılıştaki en büyük ışık. Yesod, Yaradan'la yaratılış arasında birliğin olduğu yer. Yetzira, yaratılış dünyası. Za, Zerampin, yaratılışın en küçük aşaması. Zohar kitabı, üst ilmin bilgisi.